Ayrım 7.
İnsan büyük dinlerin hepsinde doğanın üstünde ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Tanrı insanı kendi imajında yaratmış, dünyanın tüm nesnelerini ona bağışlamıştır. Dualar çoğunluk bu inancı yansıtıcı niteliktedir. Tanrı'dan bizi korumasını, gerektiğinde dünyayı, doğal yasaları isteklerimiz doğrultusunda değiştirmesini dileriz. Böyle bir anlayışa, yalnız diğer canlıların değil, insanın da evrimle oluştuğu, hayvanlarla ortak bir kökenden geldiği düşüncesinden daha tersine düşebilir. Darwin'den önce de insanla maymun arasındaki benzerlik biyologların dikkatini çekmişti. Daha 1747'de Linnaeus bir mektubunda şöyle yazmıştı. Sizden ve tüm dünyadan bana insan ile maymunu ayıran jenerik, aile topluluğuna ilişkin bir özellik göstermenizi istiyorum. Ben kendi hesabıma böyle bir özelliği bilmediğimi kesinlikle söyleyebilirim. Bilen varsa öğrenmek isterim. Şimdi kalkıp insanın maymun olduğunu ya da tersini söyleyecek olsam, teologların gazabına uğramaktan kurtulamam. Ama bir doğa araştırmacısı olarak bunu söylemek belki de bana düşen bir görevdir. Linnaeus yalnız teologların değil, o dönemde bilim adamlarının da tepkisine uğramaktan kurtulamazdı. Onlar arasında pek çoğu için, hiç değilse Avrupalı beyaz adamın doğadaki özel konumu söz götürmezdi. Onlar vahşi dedikleri ilkel topluluklarla mensubu oldukları seçkin, uygar ve ileri toplumlar arasındaki kültürel farkları bile kalıtsal sayıyordu. Darwin'den sonra bilim adamlarının gözünde geçerliğini yitiren bu anlayışın yığınlar arasında bugün de etkisini sürdürdüğünü biliyoruz. İnsanın evrimine ışık tutan fosillerin birçoğu yüzyılımızda bulunmuştur. Bu arada insanın maymunla yakınlığına ilişkin kanıtlarda büyük bir artış göze çarpmaktadır. Maymunların davranışları üzerindeki incelemelerin yoğunluk kazanmasıyla insanın gerçekten kendine özgü bir özelliğinin olup olmadığı sorusu daha bir ağırlık kazanmıştır. Taksonomistler çoğunluk insanı, Hominidae familyasına, şempanze, goril ve orangutanları, Pongidae diye başka bir familyaya sokmaktadır. Bir bölümü de insanı ayrı bir familya saymayı gereksiz görmektedir. Maymunların da kendi aralarında kimi farklılıklar gösterdiğini biliyoruz. Maymun ve insan aynı kökten milyonlarca yıl önce ayrılan iki değişik türdür. Bu ortak atalarımızın yarı maymun yarı insan olduğu demek değildir elbet. Ne var ki bu iki yakın türden her birinin bir takım ayrıcı özelliklerine karşın aralarındaki anatomik benzerlikler gözden kaçmayacak kadar belirgindir. İki türün kemik ve kasları, büyüklük küçüklük farkları bir yana, birebir eşleştirilebilir yapıdadır. İnsan anatomisinde gözlenen modifikasyonların çoğu iki ayaklı olma, dik durma ve kafatası ile omurga sütunu arasındaki kavşağın konumu gibi farklardan doğmaktadır. Baş yapısındaki modifikasyonlar özellikle daha belirgindir. İnsanda baş gövdeye göre daha büyüktür. Beynimiz ortalama 1.400 cm3'tür. Oysa bu şempanze için 400 cm3, goril için 500 cm3 olarak saptanmıştır. İnsanın kafatası daha küresel olup, alnımız doğrudan yüzümüzün önü üstünde yükselir. Azı dişlerimiz paralel değil, parabolik yay biçiminde kurulmuştur. Maymunlarınki ile karşılaştırıldığında daha küçük ve basıktırlar. İnsanı maymunlardan ayıran en büyük farkı anatomide değil davranışta bulmaktayız. Ne var ki tüm üstün zihinsel yeteneklerimize karşın davranışlarımızda gerçekten bize özgü diyebileceğimiz özellikleri tanımlamada antropologlar büyük güçlüğe uğramıştır. Bir zamanlar insan araç kullanan tür diye tanımlanmıştı. Sonra maymunlarla daha başka hayvanların da araç kullandığı saptanınca bu kez insanı araç yapan tür Homo faber diye tanımlamak yoluna gidilir. Ancak bu da Jane Goodall adındaki ünlü gözlemcinin şempanzelerin termite denilen böcekleri yuvasına sokmak için çubuk yonttuklarını saptaması üzerine geçerli bir tanım olmaktan çıkar. Dahası şempanzelerin bu davranışı bir tür eğitim yoluyla öğrendikleri göz önüne alındığında kültürel gelenek dediğimiz olgunun da insana özgü olmadığı söylenebilir. Bunun bir kanıtı da Japon maymun birliklerinin geliştirdikleri bir gelenekte buluyoruz. Bunlar yemek için toplandıkları tohumları toz, toprak ve kumdan arındırmak için önce suya atmakta sonra yemektedirler. Maymunla insanın yakınlık derecesi. Maymunla insan anatomileri arasındaki farkların çoğunun organizmanın çeşitli organlarının büyüme hızını yöneten birkaç genden kaynaklandığı söylenebilir. Öyleyse iki tür arasındaki farklar belki de ilk bakışta sandığımız ölçüde büyük değildir. Bu olasılık maymunlarla akrabalığımızı en sağlam biçimde kanıtlayan moleküler biyolojinin son 40 yılda sağladığı verilerle büyük ölçüde pekiştirilmiştir. Özellikle moleküler genetike kısa bir bakış bu verileri anlamamızı kolaylaştıracaktır. Genlerin birçoğu protein oluşturmaya yönelik kodlanmış bilgi içerir. Proteinler 20 kadar değişik amino asiti içine alan doğrusal zincirlerdir. Bir proteinde ortalama 1500 DNA nükleotide karşılık 500 amino asit vardır. Bu bir proteinin ne kadar çok mutasyona elverişli olduğunu gösterir. Canlı dünyada herhangi iki türe ait bir proteindeki amino asit farklarının sayısı, o iki türün genetik olarak ne denli farklı olduğunu gösteren iyi bir ölçektir. Genellikle bu şekilde ölçülen genetik fark, söz konusu türlerin ortak atalarından bu yana geçen süreyle orantılıdır. Örneğin değişik memelilerin sürüngenlerle karşılaştırıldıklarında sürüngenlerden çok birbirine, balıklarla karşılaştırıldığında balıklardan çok sürüngenlere benzediğini biliyoruz. Evrimin geçirdiği uzun dönemler göz önüne alındığında DNA'daki ortalama değişme hızının aşağı yukarı sabit kaldığı söylenebilir. Buna bakarak biyologların çoğu protein ya da DNA'daki farkların karşılaştırılan türlerin ortak atadan ne zaman ayrıldıklarını gösteren bir tür saat olarak kullanılabileceğine inanmaktadır. Maymun ve insan proteinlerinin yakın benzerliği hayret verici ölçüdedir. Örneğin hemoglobin dediğimiz kanda oksijen taşıyan protein hem insan hem maymunlarda aynı düzende 287 amino asit içermektedir. Oysa iki ayrı kurbağa türünde bile hemoglobin tam 29 amino asit fark göstermektedir. Buna karşılık bir kas proteini olan miglobindeki 153 amino asitten yalnızca bir tanesinde insanla şempanze farklıdır. Biyokimyacıların 12 çeşit protein üzerinde yaptıkları bir araştırmada insanla şempanzenin her 1000 amino asitten ortalama 7 tanesinde farklı olduğu saptanmıştır. Protein ve DNA'dan sağlanan veriler, insanla maymunların genetik olarak birbirine benzerliğinin, dış görünümlerinde özdeş olan bazı meyve sinek türlerinin ya da farelerin kendi aralarındaki benzerlikten daha büyük olduğunu göstermektedir. Bu benzerlik o denli büyüktür ki, insanla maymunun ortak kökten ayrılışlarının 5 milyon yıldan daha gerilere uzanmadığı hesaplanmıştır. İnsan ile maymun arasındaki yakın benzerliği genleri taşıyan kromozomlarda açığa vurmaktadır. Şempanzede 24, insanda 23 çift kromozom vardır. Kromozomlar çok sayıda ince koyu renk çizgilerle işaretlidir. Bu da iki türdeki kromozomların karşılaştırılmasına olanak vermektedir. İncelemeler iki tür arasındaki farkların yalnızca kromozomların belli bölümlerinin düzenlenmesinde bir de iki şempanze kromozomunun insanda tek kromozom olarak kaynaşmış olmasında ortaya çıktığını göstermiştir. Bu gibi farklar, örneğin farelerin yakın türleri arasındaki farklarla karşılaştırıldığında son derece önemsiz kalmaktadır. Görülüyor ki fosillerin sağladığı kanıtları bir yana bıraksak bile maymunlarla kalıtsal yakınlığımızı doğrulayan pek çok kanıt vardır. Ne var ki özellikle son yarım yüzyılda insanın evrimine ilişkin bilgimizi büyük ölçüde artıran paleontolojik bulguları bir yana itemeyiz. Fosil kanıtlarına geçmeden bir iki noktanın aydınlatılması gerekir. Türlerin evriminde ortak diyebileceğimiz ne gibi durumlar vardır? Belirtilmesi gereken ilk nokta, aynı tür içinde değişik toplulukların her birinde zamanla bir takım varyasyonların ortaya çıkabileceğidir. İkinci nokta, değişik özelliklerin evrimleşme hızı değişik olabilir. Üstelik bu evrimleşme, çevresel koşullara göre türün bir topluluğunda ortaya çıkarken öbürlerinde görülmeyebilir. Bu nedenle bazı topluluklarda yeni özellikler oluşurken diğer topluluklar ilkel formlarıyla kalabilir. Dahası evrim belli bir hedefe yönelik kaçınılmaz bir ilerleme olmadığından ters bir yönde alabilir. Üçüncü nokta, evrimin değişmez, kararlı bir hızla ilerleme gereğinin olmadığına ilişkindir. Kimi zaman daha hızlı, kimi zaman daha yavaş yürüyebilir. Son olarak, ortak bir atadan kaynaklanan türlerden bazıları varlıklarını koruyup evrimleşirken, diğer bazıları yok olup ortadan çekilebilir. Öyleyse bulunan her hominid fosilin bugünkü insana ulaşan çizginin üzerinde olduğu ileri sürülemez. Ama gene de yeterli kanıt toplandığında modern insandan maymun benzeri atalarımıza uzanan çizgiyi tümüyle belirlemek olanaksız değildir. İnsanın kökenine ilişkin fosiller değişik türler arasındaki ilişkiyi yeterli bir açıklıkla henüz ortaya koymuş değildir. Hominid fosilleri Australopithecus ve Homo diye iki genetik ad altında toplanmakla birlikte bu ayrımın bile yeterince kesin olduğu söylenemez. Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens gibi adlar altında yapılan ayrımlarda açık olmaktan uzaktır. Zaman içinde daha eski fosillerden daha yenilere gelindikçe bir formun bir başka formla kaynaştığı da görülmektedir. Hindistan'da bulunan en eski fosiller 14 milyon yıl önce yaşamış maymunumsu bir forma aittir. Kimi antropologlar Ramapithecus denilen bu formun insana uzanan çizgi üzerinde olduğu inancındadır. Öyleyse bildiğimiz maymuna giden koldan insanın kopuşunu en az 10 milyon yıl öncesine uzatabiliriz. Ancak unutulmamalı ki yalnızca kafatası ve çene kemiklerine ait olan fosillerin hominid özelliklerini kesin bir biçimde ortaya koyduğunu söylemek güçtür. Olabilir ki Ramapithecus, Hominidae ile Pongidae'nin ortak atasıdır. Buna göre Pongid ile hominid kollarının ayrılması, maymunla insan arasında gözlenen biyokimyasal benzerliğinde gösterdiği gibi Ramapithecus'u izlemiş olabilir. Güçlüğü aydınlatması bakımından en yararlı görülen fosiller yaklaşık 4 milyon yıl öncesinden kalanlardır. Paleokene adı taşıyan o döneme ait birçok fosil son yıllarda Etiyopya ile Tanzanya'da bulunmuştur. Bunlar arasında Lucy diye bilinen bilimsel adıyla Australopithecus afarensis iskelette vardır. Bu form birçok bakımlardan maymunla benzerlik içindedir. Görecel olarak kollar uzun, bacaklar kısadır. Parmak kemikleri eğik, dişler paralel yay biçimindedir. Ne var ki kalça ve bacak kemikleri bu formun hiç değilse bir bakımdan tam insan olduğunu göstermektedir. İki ayaklı olması, Lucy iki ayağı üzerinde dik yürüyen yaklaşık 125 cm boyunda bir insandır. Ancak bulunan kalıntıdan beyin hacmini tam belirlemeye olanak yoktur. Ama Paleokene fosillerinin modern insana uzanan çizgi üzerindeki formlara ait olduğu kesinlikle söylenebilir. Lucy'yi de içine alan forma çok yakın benzerlik gösteren bazı fosillere Güney Afrika'da da rastlanmıştır. Africanus denen bu formların iki ayaklı olma dışında daha kısa köpek dişi ve parabolik yay biçimindeki azı dişleri gibi insana ait başka özellikleri de vardır. Hatta bunların yanı başında kayalardan koparılarak yontulmuş aletler de bulunmuştur. Ne var ki insana ait birçok özellik taşıyan Africanus, beyin büyüklüğü 440 cm3, bakımından maymuna daha yakındır. Diğer türlerde olduğu gibi insanda da değişik özelliklerin gelişme temposu farklı olmuştur. İnsanın iki ayak üzerinde dik yürümesi beyin oylumunun büyümesinden daha önce gelen bir gelişmedir. Homo habilis, Homo erectus sonrası. Ünlü antropolog Louis Lackey ile eşi Mary'nin Tanzanya'da buldukları fosiller arasında Homo habilis dedikleri form, Africanus ile Homo erectus arasında yer alan bir aşamadır. Yaşam dönemi bize daha yakın olmakla birlikte yaklaşık 1.6-2 milyon yıl öncesi, Homo habilis'i daha eski olan Africanus'tan ayırt etmek kolay değildir. Bu formun Homo diye nitelendirilmesinin başlıca nedeni, beyin oylumunun 600 cm3, Africanus'un beyin oylumundan daha büyük olmasıdır. Ayrıca Homo habilis'in yonttuğu taş aletlerin daha ileri düzeyde olduğu, diş yapısı bakımından da insana daha çok yaklaştığı söylenebilir. Du Bois'in 1890'larda bulduğu Java adamı diye bilinen fosil ise habilis'ten daha ileri bir aşamaya aittir. Şimdi Homo erectus denilen bu forma beyin oylumunun yaklaşık 900 cm3, yanı sıra diğer özellikleri bakımından da tam bir insan gözüyle bakılabilir. Daha sonra Çin'de de bulunan aynı formun ki en çok 800 bin yıl öncesine ait olduğu hesaplanıyor, kafatası modern forma daha yakındır. Yaklaşık 1,5 milyon yıl öncesi yaşayan Afrika Homo erectus'unda da hem beyin oylumu ki zamanla büyümüştür, hem de yonttuğu taş araçlar bakımından habilis'ten çok ileride olduğu saptanmıştır. Gövde büyüklüğü ve duruş bakımından bizden pek farkı olmayan Homo erectus, diş özelliklerinde de bize çok yakındır. Gerçi ileri doğru çıkan yüzü, basık ya da meyilli alnı hala maymunu andırmakta ise de Homo erectus 1.300 cm3'lük beyin oylumuyla dikkat çekicidir. Homo erectus'un ateş kullandığını gösteren kanıtlar da vardır. 200 bin yıl öncesine geldiğimizde atalarımızın Homo sapiens niteliğinin ağırlık kazandığı görülür. Pleistokene döneminin sonunda yaklaşık 60 bin yıl öncesinde beyin oylumu modern düzeyine erişir. Kafatası daha yuvarlak, yüz dişler ve kaşlar daha küçüktür. 12 bin yıl öncesi Yakın Doğu'da tarımın başlamasıyla insanın evriminde yeni bir dönem açılır, uygarlık. Bildiğimiz kadarıyla son 10 bin yıl içinde insanın biyolojik evriminde önemli bir gelişme olmadığı gibi zihinsel gücünde de belirgin bir ilerleme olmamıştır. Şimdi insanın gelişmesi başka bir alanda, kültür ve uygarlık dediğimiz değişik bir yönde sürmektedir. Pek çoğumuzun gözünde insanın ayırıcı özelliği bilinçli olması, düşünme gücüdür. Başka canlılarda bizimkine benzer bilinçten söz edilip edilemeyeceği henüz bilinmemektedir. Ama ayna karşısına geçip kendine çeki düzen veren şempanze için ne diyeceğiz? Şempanzenin nasıl görünmesi gerektiği bilincini taşıdığı izlenimini verdiği bu davranışı başka türlü de yorumlanabilir belki. Aynı duraksama dil yeteneği içinde söz konusudur. Dili simgesel bir anlatım ve iletişim aracı olarak tanımladığımızda insana özgü bir özellik olarak düşünülebilir. Dili geniş anlamda bir iletişim aracı diye tanımladığımızda başta kuşlar olmak üzere pek çok canlı türün paylaştığı ortak bir özellik sayılabilir. Son zamanlardaki incelemeler bu ikinci yoruma ağırlık kazandırıcı sonuçlar vermiştir. Günümüzde psikologların şempanzelere işaret dili öğretme yolunda başarılı çalışmalar yaptığını görüyoruz. Şempanzeler herhangi bir işaretle tikel bir nesneyi belirleyebildikleri gibi o nesneyi içine alan tüm kümeyi de algılayabilmektedirler. Bu onların bir ölçüde de olsa genellemeye gidebilme yeteneğini gösterir. Dahası var, şempanzeler öğrendikleri işaretlerle İlkel sentaks düzeyinde yeni kombinasyonlar oluşturabilmekte, hatta arada bir yeni simgeler kullanabilmektedirler. Maymun ve diğer hayvanların ses ve başka işaretlerle iletişim kurmalarını konuşma diye nitelesek de nitelemesek de, hayvanların birçok şeyi öğrenme yeteneğine sahip olduklarını, ilkel düzeyde de kalsa, bir tür kültür geleneği oluşturabildiklerini yadsımak güçtür. Çağımızda psikoloji laboratuvarlarında insan davranış düzeneğini ve zihinsel etkinliklerini anlamak için değişik hayvanların denek olarak kullanıldığını biliyoruz. İnsanlarla hayvanlar arasında temel benzerlikler olmasaydı, psikologların bu çalışmalarının bir anlamı olur muydu? Gerçekten insanla maymun arasında birçok farklar olmakla birlikte, bu farkların kesin bir ayrım için yeterli olduğu kolayca savunulamaz. Örneğin maymunun insan gibi akıllı olmadığı ileri sürülebilir. Ama insanların hepsi akıllı mıdır? Ya da aynı derecede akıllı mıdır? Aramızda aptal ya da gerizekalıları insan saymayacak mıyız? Kaldı ki akıllı olmak sözünün açık, kesin bir anlamı olduğu da söylenemez. İnsanın bir ayırıcı özelliği varsa o da belki iki ayak üzerinde dik yürüyebilme özelliğidir. Bizimle biyolojik ve genetik olarak en yakın benzerlik içinde olan goril ile şempanze bile dört ayak üzerinde yürür. Denebilir ki en başta iki ayak üzerinde dik yürümesiyle insan hayvan dünyasından uzaklaşmıştır. Kuşkusuz bu arada doğal seleksiyonun insanın beyin gücünü arttırma yolunda çalıştığı yadsınamaz. Evrim sürekli bir ilerleme midir? Fosillerin sağladığı bu kanıtların gün ışığına çıkması çoğunluk son 40 yıllık dönemin bir ürünüdür. Bugüne değin bulunan hominid fosili henüz yeterli değildir. Son 4 milyon yıllık zaman şeridinde pek çok dönemlere ait fosil bulunmamıştır. Ama bu boşlukların da çok geçmeden doldurulacağını bekleyebiliriz. Paleontologlar aradıklarını nerede bulabileceklerini şimdi daha iyi biliyorlar. Ne var ki elimizde her döneme ait fosil olmasa da şimdiye kadar ortaya çıkarılanlar insanın nasıl bir evrim sürecinden geçtiğini göstermektedir. Australopithecus'ini hominid diye tanımlamada ölçüt tutulan iki ayak üzerindeki duruşumuz insana uzanan yolda ilk büyük gelişmedir. Bunun yanı sıra kafatası biçiminde dişlerin yapı ve kuruluşunda, beyin oylumunda, modern insana doğru sürekli bir ilerlemeden söz edilebilmektedir. Örneğin, yaklaşık son 3 milyon yıl içinde beyin oylumunun şöyle bir grafik çizdiği görülüyor. Milyon yıl önce 2.8 beyin oylumu 440 cm küp, form Africanus. Milyon yıl önce 2.0 beyin oylumu 600 cm küp, form Habilis. Milyon yıl önce 1.1 beyin oylumu 930 cm küp, form Erectus. Milyon yıl önce 0.5 beyin oylumu 1.400 cm3. Form Sapiens. Kuşkusuz buna bakarak gelişmenin doğrusal ve şaşmaz bir ilerleme olduğunu sanmak yanlıştır. Evrim sürekli ve doğrusal bir ilerleme değildir. Evrim sürecinde ilerlemenin yanı sıra duraklama, aksama, dahası geriye dönüşler de yer alır. Fosil kayıtları evrimi tüm ayrıntı ve dalgalanmalarıyla betimlemeye henüz yeterli değildir. Ama homonoid fosilleri evrim sürecinin dar bir çerçevede de olsa örneklemeye yetecek düzeye hızla çıkmaktadır. Evrim ister sürekli bir ilerleme, ister duraksamalar, dönüşler, sapmalar içeren bir yürüyüş olsun, sonunda insan dediğimiz varlık ortaya çıkmıştır. Bugün yanıtlaması kolay olmayan soru şudur. İnsanın evrimini yönlendiren doğal etkenleri biliyor muyuz? Başka bir deyişle, doğa hangi koşulların etkisinde insan dediğimiz bilinçli, kültürel etkinliğe yetkin organizmaya yönelmiştir? Kuşkusuz evrimin genelinde olduğu gibi insanın oluşumunda da temel düzenek doğal seleksiyondur. Ama doğal seleksiyonun herhangi bir alandaki işleyişi değişik açıklamalara elverişlidir. Örneğin denebilir ki Paleoken döneminde ormanlık alanlar geniş otlak ve ovalara dönüştükçe ağaca tırmanma becerisi önemini yitirmiş, koşmak, tehlikeden kaçarak kurtulmak becerisi ön plana geçmiştir. İki ayak üzerinde yürümeye, koşmaya ve kaçarak kurtulma alışkanlığına yol açan doğa örtüsündeki bu değişikliktir. Aynı şekilde birlikte avlanma, daha elverişli bölgelere göç etme, düşmandan korunma gibi dayanışmayı gerektiren ihtiyaçların toplumsal ilişkilerin doğmasına, dolayısıyla bir takım kural ve normların oluşmasına yol açtığı düşünülebilir. Sosyal etkileşimin giderek daha karmaşık nitelik kazanması, simgesel iletişim aracı olan dilin, onunla birlikte zeka ve bilincin gelişme koşullarını sağlar. Hayal kurma, tapınma, rasyonel düşünme, sanatsal etkinliklerde bulunma gibi davranışlara bilinç ve dil yetilerinden kaynaklanan gelişmeler olarak bakılabilir. Böyle bir açıklama akla yakın açıklamalardan yalnızca bir tanesidir. Değişik bir açıklamayı Robert Arday'in Bölgesel Buyruk adlı yapıtında buluyoruz. Buna göre insanın bilinç ve zekası, İki ayaklı yarı maymun toplulukları arasındaki sürekli saldırı ve savaş ortamının yol açtığı bir gelişmedir. Buna benzer başka açıklamalar da bulunabilir kuşkusuz. Ama bu tür spekülatif açıklamaları nedenli akla yakın bulursak bulalım, bilimsel olarak yoklamaya olanak yoktur. Çünkü ne geçmişin derinliklerinde gömülü o dönemleri gün ışığına çıkarabiliriz, ne de olup bitenleri olgusal yoldan kanıtlayabiliriz. Fosiller insanın evriminde etken olan koşullara ilişkin yeterli bilgi vermekten uzaktır. Fosillerden yalnızca şunu öğreniyoruz. Zaman içinde geriye uzandıkça hominid formların özelliklerinde maymuna daha çok yaklaştığı, taştan yontma araçların daha basit ve ilkel düzeye indiği görülmektedir. İnsan evriminin başta gelen özelliği bilinçli düşünmeyi açığa vuran dil ve kültür etkinlikleridir. İnsanın zihinsel yetenekleri, evrimine yeni bir yön vermekle kalmamış, ona doğaya egemen olma olanağını da sağlamıştır. Öyle ki, biyolojik evrimimizin bugün büyük ölçüde durma noktasına geldiği söylenebilir. İnsanın ulaştığı bu aşamada, doğal çevresiyle uyum sorunlarını kalıtsal değişimle değil, kültürel donatımıyla çözme yoluna girdiğini görüyoruz. Gerçi bir takım hastalıklara, çevre ve hava kirliliğine uyum kurma ihtiyacı hala genetik değişimlere ya da mutasyonlara yol açabilir. Ama insan canlıları yaşam savaşımına iten çevre koşullarının birçoğunu denetim altına aldığından doğal seleksiyon büyük ölçüde devre dışı kalmıştır.